Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum uzman endüstriyel psikolog Cecil Kir. Hoş geldiniz Cecil Hanım.
Hoş bulduk Mete Bey. Teşekkür ederim zarif davetiniz için.
Ben teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Kısaca isterseniz sizi dinleyicilerimize tanıtayım. Michigan'da endüstri ve örgüt psikolojisi eğitimi aldınız. Üzerine Harvard'da işletme ve Minnesota'da da insan kaynakları master yaptınız. 22 yıldır insan kaynakları alanında çalışıyorsunuz. 5 yıl öncesine kadar Fortune 100 şirketlerine hizmet verdiniz. 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından 40 yaş altı 40 düşünür arasında gösterildiniz. Son 5 yıldır da kendi şirketinize danışmanlık yapıyorsunuz. İlk sorum endüstriyel ve organizasyon psikolojisi ne açıdan farklıdır bildiğimiz psikolojiyle onu sormak istedim. Belki çok bilinen kavramlar değil hala yeterince Türkiye'de diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ederim. Evet, endüstriyel ve organizasyon psikolojisi yeni bir alan Türkiye'de. Bildiğim kadarıyla artık büyük okullarda var. Yani Eskişehir Üniversitesi, atıyorum Boğaziçi Üniversitesi vesaire, ama ben okurken yoktu. Endüstri ve örgüt psikolojisi insan davranışlarını çalışıyor Mete Bey. İnsan davranışlarını topluluk içerisinde ve özellikle iş yeri çerçevesi içinde inceleyen bir bilim dalı. Bireysel ve ekipsel potansiyelin açığa çıkmasını ve örgütsel gelişim ve kalkınmayı sağlamaya çalışır. Bizim alanımızı bence ilginç kılan özellikle bilgi bileşimi gerektiren bir daldır. Mesela derin organizasyon gelişimi bilgisi, gelişim psikolojisi, karar verme, performans teorileri ya da veri ve operasyon yönetimi bilgisi gibi şeyleri gerektiriyor. Hı hı. Uygulamalı bir alan ve psikolojinin, hani bilinen psikolojinin en hızlı büyüyen alanlarından bir tanesi. Psikolojinin altında 16 alt dal var bildiğim kadarıyla. Onların içerisinde en hızlı büyüyen endüstri ve örgüt psikolojisi diye geçer. Ben alanımı çok seviyorum. Yani çok isteyerek ve gönül vererek girdiğim bir alan. Dediğiniz gibi aşağı yukarı 22-23 sene oldu içindeyim ve çok insana dokunduğunu da düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Bilmiyorum, hani özetle yeterince açabildim mi ama.
Kesinlikle. Yani açıkçası ben de hep böyle psikoloji alanındaki konuklarımla hep aynı şeyi söylüyorum. Çok hayıflanıyorum psikoloji okumadığıma yani. Özellikle de bu sizin alanınız hakikaten bence de ihtisaslaşma anlamında değilse de yine de herkesin mutlaka bütün çalışanların bir şekilde bu konuyu özümsemesi, anlaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, çok okumayı gerektiriyor. Yani okumayı sevmek şart. Çünkü diğer bilim dallarıyla çok örtüşen yerleri var. Mesela sosyolojiyle örtüşen çok fazla yeri var. Dinamik psikolojiyle, pozitif psikolojiyle, insan kaynaklarıyla çok örtüşen alanları var. O yüzden sürekli okumayı ve özellikle hani yeni gelen çalışmaları anlamayı ve hep böyle hali hazırda var olan trendlerin üzerinde kalmayı gerektiriyor, ama ben okumayı da seviyorum. Doğru yerde oynamışım diyeceğim yani benim şansıma.
Harika. Peki diyorsunuz ki yani tam diğer disiplinlerden de bahsetmişken bugünün çalışma koşulları endüstri devriminden kalma diyorsunuz konuşmalarınızda da. Aslında düşününce, evet. Düşününce eğitim sistemi de öyle. Neden değiştirmek bu kadar zor? Yani niye bir devrim daha olmuyor?
Oluyor aslında devrimler. Evet, yani eğitim devrimi bence yani halihazırda gerçekten şu anda oluyor. Biraz da şartların zorlamasıyla, ama dediğiniz gibi yani iş dünyasını temsil eden, bize teslim edilmiş diyeyim, bütün ticari sözlük, işte ne bileyim ortak değerler, kullanılan pratikler, süreçler, süreç yönetim metotları, araçlar, bunların hepsi ilk endüstri devrimi esnasında sanayiciler tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş. Aslında birinci endüstri devriminden sonra da bir sürü devrimler olmuş kendi içinde. Yani şu anda içinde bulunduğumuz zamana dördüncü endüstri devrimi diyoruz. Demek ki arada ikinci ve üçüncü de olmuş. Ama ilk endüstri devrimi kadar etkin olmamışlar. Yani o kadar çok etki bırakmamışlar. İşin bence üzücü tarafı şu. O vakti zamanında bize verilmiş, bize teslim edilmiş olan bütün araçlar tasarım olarak baktığınızda üretim odaklı ve üretime de tek taraftan yaklaşıyor. Sadece verimlilik üzerinden kurulmuş bütün kurgular. Yani üretimi verimlilikle ilişkilendirmişler. Bu aslında hem tek taraflı ama aynı zamanda da yanlış bir bakış açısı. Çünkü verimliliğe giden yollar çok çeşitli. Üretimi tetikleyen şartlar da ağırlıklı olarak aslında pozitif bilimin ürünleridir ama biz hep böyle negatif bilim üzerinden gitmişiz. Demeye çalıştığım şu, verimli olmak eşit değildir, değer katmak aslında. Siz de tasarım çalışıyorsunuz, ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ama biz halihazırda bu gereçlerle var olan günümüz şartlarını yansıtmayan bir değer çerçevesi içerisinde bireysel yaşam tercihlerimizle işte örgütsel yaşam tercihlerimizi bir araya getirmeye çalışıp boğuluyoruz. O halihazırda olan bu. Var olan sistem bizi taşımıyor. Ben biraz da o yüzden 5 sene evvel kendi şirketimi kurduğumda özellikle ileriye dönük çalışmalara yatırım yaptım. İşte gerek Harvard Üniversitesi ile Stanford'da vesaire ortaklıklar kurup hep ileride farklı nasıl tasarımlar olabilir? O tasarımlar bize ne gibi güzellikler getirebilir? Bunları anlamaya çalıştık ve aslına bakarsanız da şimdi şirketlerle yaptığımız işlerde görüyorum kurumların ilgisi gittikçe artıyor. Covid tabii çok tetikleyici oldu Covid-19 ama artık onlar da biraz hakikaten bu sistem bizi kaldırmıyor. İleride ne olabilir, nasıl olabilir diye merak duymaya başladılar. Ben bunu çok pozitif görüyorum. Değişecek yani sistem. Değişiyor. Değişimin içerisindeyiz
Doğru. Yani şimdi bunu içindeyken anlamak belki hakikaten zor ama
halihazırda.
sizin Sinan Canan Bey'le yazdığınız İnsan Odaklı Lider kitabını okudum. Orada da onun da çok güzel bir hikayesi var. Dinleyicilerimize anlatmak ister misiniz? Nasıl bu fikir doğdu ve sonra onu Stanford'a bağlayan, Stanford'da yaptığınız çalışmaya bağlayan hikayeyi paylaşabilir misiniz?
Tabii ki paylaşırım. Teşekkür ederim bu arada vakit ayırıp kitabımızı okuduğunuz için. Umarım değer bulmuşsunuzdur.
Kesinlikle.
Benim ilk kitabım o yüzden benim için çok heyecanlı ve onur verici ama inşallah arkası gelir. Sinan Hoca ile biz aslında epey geri gidiyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz bir arkadaş ortamı var ve ben onu Türkiye'nin en iyi sinir bilimcilerinden en iyisi değilse de diye değerlendiriyorum. O kendi firmasını kurarken başka bir arkadaşımız ve onun aynı zamanda şu anda ortağı olan Müge Doğan'la beraber ben onlara biraz stratejik danışmanlık yaptım. Çünkü halihazırda şirket kurma, kurumsallaşma, büyüme, daralma, işte atıyorum şirket evlilikleri, yeni portföy oluşturma gibi şeyler benim uzmanlık alanımda olduğu için İstanbul'a ziyaretlerimden bir tanesinde onlara böyle bir beyin fırtınası yapıyordum 5-6 saatlik. Onun sonunda biraz böyle Sinan şeyleri sormaya başladı. Ya peki biz hani bir eğitim şirketi olsak hani nasıl eğitim programları satabiliriz? Kurumların ihtiyaç duyduğu şeyler nedir? Bugün günümüzdeki liderler işte neyi doğru yapıyor, neyi yanlış yapıyor gibi. Derken biz böyle kendi aramızda hakikaten tamamen arkadaşvari bir konuşmanın içerisinde listeleme yapmaya başladık. Ve böyle bir takım nitelikler yazdık. Hani geleceğin liderlik nitelikleri ne olabilir diye. Fakat ben sonra o öz niteliklerin böyle fotoğrafını çekip uçakta geri bakarken ya ben bunları bir yerden tanıyorum dedim kendi kendime. Ve kendi tecrübelerimle bağ kurduğumda şunu gördüm. Aslında dünyanın her yerinde beraber çalıştığım liderlerin ortak özellikleriydi bunlar. Ama tabii bu çok teoride kalıyor. Yani ben böyle hissediyorum diye de böyle olabilir, yakıştırıyor da olabilirim ben vesaire. Aynı sene bu benim size bahsettiğim olay Ocak ayında oluyordu. Şubat ayında ben her sene Şubat ayında Hindistan'da birkaç hafta ders veriyorum sürekli eğitim merkezinde yöneticilere ve böyle dersi anlatırken o grubun içerisinde şey datası paylaştım. 2000 senesinden beri işte Fortune 500 dediğimiz dünyanın en büyük diye nitelendirilen 500 şirketinin %52'si yeryüzünden silindi. Ve işte Hindistan'ın en büyük bankalarından bir tanesinin başındaki Chief HR Officer dediğimiz insan kaynaklarından sorumlu genel müdür bey. Peki geri kalan %48'e ne oldu diye sordu. Orada bende bir ampul yandı ve dedim ki kendi kendime acaba biz bu %48'i çalışsak bu liderlik özellikleri ya da bunlara benzer bir takım davranışlar bulabilir miyiz? Bence dedim bizim setimiz bu yani bunu çalışmamız gerekiyor. Ama tabii böyle gene hani bir teori ortaya atıyorsunuz. Sonra ama benim şirketim zaten halihazırda dediğim gibi afiliyasyonlar kurmaya başlamıştı. Yani ortaklıklar kurmaya başlamıştı. Harvard zaten benim okulum. Stanford işte dünyanın en iyi araştırma enstitüsü diye geçiyor. Orada da Stanford İşletme Okulu'nun altında özelleşmiş bir araştırma vakfı var. Öz şefkat, şimdi merhamet diye geçiyor ve altruistik davranışları çalışan bir vakıf var. Ben o vakıfa yazıp böyle bir hani pozitif bakış açımız var. İşte başarılı, sürdürülebilir gelişimi sağlayabilmiş şirketleri çalışıp onların liderlik özelliklerini anlamak istiyoruz. Bize araştırma ortaklığı sağlar mısınız diye bir mektup yazdım. Açıkçası çok da ümitli değildim çünkü Stanford'lılar bilirler alınmasınlar ama hani dünya üzerinde Stanford hocaları biraz böyle burnu büyük diye bilinir. Belki de dedim bana geri dönmeyecekler ama sağ olsunlar geri yazdılar ve eğer hani ticari sponsor siz olursanız bu çalışmanın biz sizi destekleriz dediler. İşte belirli bir bütçe çıkarttık vesaire. 2 sene boyunca aşağı yukarı 118 tane firma çalıştık. Hikayesi biraz böyle yani aslında tamamen iki arkadaşın kendi içerisinde birbirinden öğrenmeye çalıştığı bir senaryodan küresel bir uluslararası çalışma çıktı Mete Bey. Güzel oldu. İnşallah insanlar değer bulurlar araştırma sonuçlarını okudukça, anladıkça.
Kesinlikle.
Bütün ümidimiz o. Evet.
Yani zaten bu tabii biliyorsunuz bu öyle bir herhangi bir tesadüf değil. İki konusunda çok derinleşmiş, buraya yıllarını vermiş insanın konuşması herhangi iki insanın konuşmasına benzemiyor tabii ki. Orada böyle bir şey çıkması çok da şaşırtıcı değil bir yandan ama hoş bir tesadüf olmuş yine de. Peki orada çeşitli başlıklara ayırıyorsunuz o araştırmada. Bir liderlik özelliklerinin ve oradaki zihniyeti ilişkin. Kısaca bahsedebilir misiniz çerçevesinden?
Şimdi biz araştırmada aslında en önemli olarak tek bir şey bulduk. Tek bir şey bulduğumuz yani bir noktadan başlarsak şuydu. Bu şirketlerin seneden seneye ya da 10 seneden 10 seneye varoluşunda sürdürülebilir gelişimlerini tetikleyen iki tane ana ayak olduğunu bulduk biz. Bu ana ayaklardan bir tanesi adaptasyon. Adaptasyon bir organizasyonun değişebilme yetkinliğidir. İkincisi ise direnç. Direnç de bir organizasyonun karşısına çıkabilecek sorunlara karşı ayakta durabilme kapasitesiyle ilgilidir. İkisi birbirinden farklı ama ilişkin şeyler. Şimdi biz bu iki ayağı bulduk. Demek ki dedik ki adaptasyon gerekiyor ve direnç özelliği gerekiyor. Harika.
Aslında tam da bu metodun içinden geçtiğimiz günlere uygun bir şey bir çıkmış yani.
Aynen. Evet. Aynen öyle oldu. Çok da mantıklı aslında çünkü organizasyon dediğimiz şey de aslında bir yaşayan bir canlıdır. Onu ayrıca konuşabiliriz ama oradaki mekanizma hep böyle makinist bakış açısıyla mekanizma diyoruz ya zaten böyle bilgisayar ya da ne bileyim hantal bir makine gibi anlatılır ama aslında öyle bir şey değil. Tamamen insan vücuduna benzeyen, yaşayan bir organizma var. Organizasyon
Kesinlikle.
odur aslında. Peki dedik bu iki ayağı destekleyen belirli davranış biçimleri var mı liderlik anlamında? Varsa her davranışın oluşumunda olduğu gibi belirli zihniyetler ve de insani nitelikler devreye giriyor mu acaba? Bunları merak ettik biz ve hakikaten 5 tane davranış biçiminin olduğunu gördük. İşte bir tanesi mesela liderliğin bu organizasyonların içerisinde özel bir statü oluşturmadığını öğrendik. Ne demek bu? Tabii ki bir takım hiyerarşiler var ve insanlar kıdemlerine göre farklı rollere konuluyor ama üniversiteden yeni mezun olmuş bir arkadaşın da kendi rolü içerisinde liderlik vasfı var ve onu kendini gerçekleştirebiliyor. Atıyorum 20 senedir o şirkette olan insan da aralarında güç anlamında, güç dağılımı anlamında bir hiyerarşi söz konusu değil. İkincisi mesela liderlik kendinden başlar dedik. Çünkü şunu gördük bu organizasyonların içerisinde herkes önce kendini yönetmeye ve kendine yön vermeye, oradan başkalarını yönetmeye ve başkalarına yön vermeye eğilimli. Yani insanların kendilerini ve kendi mekanizmalarını yönetmelerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. İşte üçüncüsü bu organizasyonların içerisinde liderler hem insanları harekete geçirmeyi önemsiyor, yani onların ellerini harekete geçirmeyi önemsiyor ama aynı zamanda beyni ve kalbi güçlerine de önem veriyorlar. Yani orada biraz daha bütünsel bir bakış açısı var. Dördüncüsü bu organizasyonların içerisinde liderler bağ kurmaya çok önem veriyorlar ama sadece bireysel anlamında değil, ekipler arasında bağ kurmaya, kendi organizasyonlarıyla dış organizasyonlar yani büyük ekosistemde endüstrinin içerisindeki diğer oyuncularla bağ kurmaya vesaire gibi. Beşincisi de gelişim odaklılar. Hem kendilerini hem ekiplerini beraber çalıştığı kimseleri ama aynı zamanda organizasyonunu sürekli geliştirmeye yönelik hep yenilikçi bir bakış açısı içerisindeler. Bu beş özelliği bulduk. Alta girdiğimizde zihniyetler ve öz niteliklere de 8 tane zihniyet aynı zamanda 8 tane de öz nitelik olduğunu gördük. Onları tek tek saymayayım tekrar zaman
Evet.
kurumu açısından. Ama böyle bir çerçeve var orada.
Benim burada en çok merak ettiğim, öncesinde de sizinle de konuştuğumuz, bu çalışma çok değerli bir çalışma kesinlikle ve karşılık buluyor bende de. Fakat yine karşılaştığımız bir soru, coğrafya bunun veya kültür bunun neresinde, ne kadar etkili bunun üzerinde?
Evet, bu çok güzel ve çok derin bir soru aslında. Yani şimdi coğrafya etkisi her zaman var kültürde ama ben bir adım geri atmak istiyorum. Şimdi kültürün burada etkisi nedir diye sormak yerine belki kültüre bu çerçevenin etkisi nedir diye sormak daha doğru. Şimdi burada kültürü nasıl tanımladığımız çok önemli oluyor ve Mete Bey sözüm meclisten dışarı kültür çok yanlış biliniyor ve tanınıyor organizasyonların içerisinde. Yani mesela müdürümün bana nasıl davrandığı kültürdür bakış açısı var. O müdürünüzün size nasıl davrandığı bir şarttır. Ve şartlar iklimi oluşturur. Bu kesinlikle doğru. Ama kültür dedi ki organizasyonlar yaşayan bir organizmadır. Kültür o organizmanın içerisinde yani bir bütünün içerisinde var olan parçaları birbirine bağlayan tutkal niteliğindedir. Yani herhangi bir organizmanın içerisinde bu bir örgüt de olabilir ya da insan vücudu gibi daha maddi bir organizma da olabilir. Kültür bağışıklık sistemi görevi alır. Biraz böyle hava kalitesine benzer. Ne demek istiyorum? Göremezsiniz kültürü. Yani böyle elinizle tangible deriz biz İngilizce'de. Böyle maddi bir şekilde tutamazsınız ama kalitesini ciğerlerinizde hissedersiniz. Yani şeyi düşünün, çok basit bir şey. Birinin evine ziyarete gittiğinizi düşünün ya da bir kafeteryaya kahve almaya gittiğinizi düşünün. İçeri girdiğinizde ya böyle hafif, dinamik, hayat verici, her nefeste sizi böyle nefesinizi genişleten bir hava vardır ya da ağır, belki biraz hantal, belki biraz kabaca bir hava vardır ve siz böyle zehirlenmemek için neredeyse bir maske takma ihtiyacı hissedersiniz. Öyle değil mi?
Smell of the Place dediği Sumatra
Evet.
Ghoshal'ın çok güzel bir videodur. Onu da ben de hep referans gösteririm.
Evet ve bunun sonucu olarak siz hani o gittiğiniz yerde nasıl veya ne kadar vakit geçirdiğinizden ayrışık olarak oraya tekrar dönmek istersiniz veya istemezsiniz. Ya da kafanızda dönmek isteyeceğiniz yerler hakkında farklı bir şey gelişir. Ya da dönmek istemeyeceğiniz yerler hakkında farklı bir şey gelişir. Bir organizasyonun içerisine oturttuğumuzda da orada toplu değerler, davranışlar, çalışma şartları ve şekillerini ele alır. Yani çok katmanlı kültür. Böyle bir tek şey değil maalesef. Kültürün ama en önemli şeyi şu, gerek biyolojik olsun, gerek sosyolojik olsun, bütün evrimler o kültürün kalitesine bağlı oluyor. Şimdi biyolojik anlamda mesela bizim vücudumuzun kuvvetlenmesi için hakikaten bağışıklık sistemimizin kuvvetli kalabilmesi, işte ne bileyim kalbimizin iyi olması, ciğerlerimizin işte temiz olması vesaire gerekiyor. Aynı şekilde organizasyonun içerisinde de o organizasyonu oluşturan bireylerin işte verimli olması, sağlıklı olması, ekiplerin aynı şekilde. Ve o parçalar eğer kendi içlerinde belirli kaliteyi gösteremezlerse bütün kesinlikle gelişim kalitesini yakalayamıyor. Şimdi topluma getirdiğimizde öyle bir şey oluyor. İşte coğrafya burada birazcık etki ediyor. Yani içinde bulunduğunuz coğrafyanın belirli bir yaşam şekli var. İşte belirli şartları var. Belirli davranışlar daha monopolize eder, daha önceliklidir. Ve bir değer anlayışı var. Tabii ki bütün bunlar o kültürün oluşmasına etki ediyor ama kendi içerisinde ayrışıklık kazanacak kadar değil. Yani bu iş Türkiye'de olmaz ya da bu iş atıyorum Amerika'da olmaz diyemiyoruz aslında bir sürü şey için. Evet, coğrafyaya biraz uygulanması gerekiyor ama yaptığımız işlerin çoğu %80, %85 oranında bütün coğrafyalarda aslında geçerli oluyor. Onun sebebi de şu, insanlar aslında birbirinden çok farklı değil. Yani evet, insanlığın özünde varoluş şeklimiz birbiriyle neredeyse %100 örtüşüyor. Çok az bir kültür, coğrafya, yani coğrafya kültürü payı var, öyle diyebilirim.
Ve çok ilginç bir şekilde aslında hep siz de buna değiniyorsunuz. Biz hani doğu coğrafyasına biraz daha aitiz gibi geliyor bana hep. Yani oradaki ruhanilik veya oradaki manevi değerler ve hani ki bunu batı bugünlerde çok güzel alıyor ve pazarlıyor ve kullanıyor. Yani bütün bu meditasyonlar, şunlar bunlar bir şekilde. Ve hani bu kadar işte bizim şey olmamız, alçak gönüllü olmamız falan filan gerekirken bugünkü sanki böyle çok daha toplumda rol model olarak alınan tip liderlik biraz daha sert, biraz daha belki dedik bir şeye noktaya geliyor. Bu bir böyle bir gözlemim var. Bir yandan da fakat yani şuna da katılıyorum. İnsan hakikaten özünde aynı, çok benzer ihtiyaçlara sahip ve sonuçta yeni yetişen nesiller de çok daha fazla kendi benliklerin veya tercihlerin farkındalar. Daha az bastırılmışlar falan bir şekilde. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yani
evet, yani Türkiye'yi konuşacak olursak bu tam sabaha kadar gidebilecek bir konu. Benim de çok sevdiğim bir konu. Çünkü yani Türk olmanın ötesinde ben Türk kültürüne çok hayran olan bir kimseyim. Her ne kadar 26-27 senedir yurt dışında yaşıyor olsam da kültürümüze çok bağlıyımdır.
Öyle olunca zaten bizim de daha iyi öyle oluyor. Yani yurt dışındakilerin aslında bağlılığı çok daha fazla oluyor. Kendimden de biliyorum.
Evet, öyle oluyor. Gerçekten şöyle bir şey oluyor. O tabanın dışına çıktığınızda aslında bazı şeylerin neden yapıldığını daha iyi anlıyorsunuz. Ve daha çok takdir etme imkanınız oluyor. Gerçekten öyle. Ben biraz üzülüyorum sizin dediğiniz gibi. Yani bizim kitabımızda mesela çalışmamızın çıktısı olan 8 öz niteliği açmaya çalıştık. Onun içerisinde işte gayret var, cesaret var, ne bileyim basiret var, feraset var, örgüsel zeka dediğimiz işte hayret, hikmet, merhamet ve marifet var. Bunların hepsi aslında bizim Anadolu kültüründe var olan değerler, sizin de dediğiniz gibi. Ama nedense biz bunlardan çok uzaklaşmışız zaman içerisinde. Türkiye'nin tarihine baktığınızda bir organizasyon olarak gelişimini düşünürseniz aslında bize çok fazla farklı farklı kıyafetler getirilmiş ve giydirilmiş. Ve her değişim sürecinde de eskiyi bırakmamız istenmiş bizden. Yani var olanı unutun, yenisini alın gibi bir bakış açısı olmuş. Halbuki değişim yönetiminin bir numaralı kuralıdır. Eskiyi asla bırakmamak gerekiyor. Çünkü eskiyi bırakma fikri insanın varoluşuna aykırı bir fikir. Yani bizim psikolojimiz o şekilde gelişmiyor. Her zaman var olanı tutup var olanın üzerine inşa etmek gerekiyor. Ama var olanı anlayabilmek ve onu iyi sentez edip onun neden orada olduğunu içselleştirebilmek çok önemli. Ki size getirilen yeni tanımları kendi filtrenizden geçirip tekrar içselleştirebilirsiniz. Şimdi bizde şöyle bir şey var maalesef. Biz artık geleneği bile tartışamıyoruz. Yani bizde geri bildirim, işte ne bileyim var olanın kritik edilmesi ya da birbirimizi geliştirmek amaçlı birbirimize bir takım fikirler verebilmemiz, beraber fikir üretebilmemiz gibi şeyler çok zorlaşmaya başladı.
Maalesef.
Çünkü herkes her şeyi biliyor ve herkes her konuda bir fikre sahip ve hak görüyor kendinde de o fikre sahip olmayı. Fakat şöyle bir gerçek var. Maalesef geleneğin tartışılmadığı yerlerde, özellikle toplumlarda ahlaki gelişim süreci yavaşlar Mete Bey. Yani bu benim uzmanlık alanım ve senelerdir benim gördüğüm budur. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Bir aile için de geçerlidir bu. Yani bir baba, bir anne çocuğuna bunu böyle yapacaksın diye direttiğinde o çocuğun moral dediğimiz ahlak anlayışında bir zedelenme olur. Aynı şey bir organizasyon için de geçerlidir. Bunu toplum boyutunda ya da kurum boyutunda değerlendirdiğinizde de bir erozyon olmaya başlar. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. Her nesil geldiğinde zamanın ruhu dediğimiz bir enerji ve anlayış yetkinliğiyle geliyor. Zamanın ruhundan uzak kimselerin, birilerinin, yeni gelmiş birilerinin kaderine yön vermesine izin verilmesi aslında kör noktaları görebilmenin önüne geçiyor. Şimdi annelerimiz, babalarımız tabii ki hayatta bizden yaşanmışlık olarak daha fazla tecrübeye sahipler. Ama bugünün jenerasyonu dünün jenerasyonundan çok farklı bilgilerle geliyor zaten. Dolayısıyla durdukları yerler farklı ve evladım şunu yapma dediklerinde o gencin kendince o gerçeği test edip bunun doğru olup ya da olmadığını anlayabilmesi ve içselleştirebilmesi gerekiyor. Biz biraz otoriter toplumlara sahip olduğumuz için Türkiye'de bizim gelişimimizde hep sekte vuruluyor. O kadar yanlış bir şey ki yani şu anda bana sorsanız hani Türk kültüründe neyi değiştirmek istersiniz diye bir numaralı şey bu olurdu. Sorgulayabilme yetkinliğimizi geri kazanabilmek isterdim.
Kesinlikle.
Çünkü sorgulamak, katılmamak anlamına da gelmiyor. Yani bunu niye böyle yapıyoruz diye soran bir çocuğa,
İtaatsizlik.
evet, aynen öyle. Yani çok biz çok şey çalıyoruz geleceğimizden ve gençlerimizden diye düşünüyorum acizane.
Peki ben bunu hep ben de kesinlikle kendi çocuklarımı yetiştirirken bile ben bile ki hani o kadar dünya görüşü açık bir insan olduğumu düşünüyorum ama hep o şeyi ben de düşünüyorum. Yani onların yaptıkları şeyleri gelecekte onlara iyi bir gelecek sunmayacağını düşündüğüm için çok büyük tepki gösteriyorum ama geleceğin ne olduğunu da kimse bilmiyor bir yandan da. Yani fakat hepimiz bu şeye düşüyoruz. Bunu nasıl yırtacağız? Bundan nasıl kurtulacağız aslında? Temel soru da bu
Ama
yani.
güzel bir yere değindiniz. Bence şunu hazmedebilmek önemli. Yönetmekle yön vermek arasında fark var Mete Bey. Biz insanları yönetmeye çalışıyoruz. İnsan yönetilmez. İnsana yön verilir. Ne yönetilir biliyor musunuz? İş yönetilir. Mesela sizde biri der ki Mete git atıyorum 50 bin tane kopya yap. Bunu yönetebilirsiniz. O 50 bin kopyayı düşünürsünüz. Benim 5 saatim var. Şunları şunlara böleceğim. Şu şekilde yapacağım. İşte atıyorum şu aracı kullanacağım vesaire. Ama yönetmek söz konusu olduğunda insanın insana hükmü yoktur. Biz ancak birbirimize yön verebiliriz. Dolayısıyla bize sorulan soruları alabilmek önemli, dinleyebilmek ve geri çalabilmek önemli. Yani şunu sorduğunu anlıyorum, doğru mudur? Ve ona cevap verirken yönlendirme yapabilmek önemli. Ama başkası adına karar verme hakkımız zaten yok. Anne baba olsak bile.
Doğru tabii.
Ama biz de bir kurum içerisinde de, toplum içerisinde de birbirimizi yönetmeye çalıştığımız için hiçbir yere varamıyoruz. Çünkü başarılı olamıyoruz.
Evet.
Ya da başarılı olduğumuz yerde başka yerlerden fire
Doğru. Bunu
veriyoruz.
biraz eğlenceli bir yere bağlayacağım. Bu yeni çağ liderlerin öz nitelikleri, bu az önce saydığımız 8 niteliğe bir tanesini bence atlamışsınız. Bilmiyorum nasıl atladınız. Bence orada eğlence de çok önemli bir faktör, bir fun. Yani şeyin liderin bir şekilde bunu insanları oyunlaştırarak bu işin içine dahil etmesi ve bunları yapması da sanki
Çok
bana...
doğru, çok çok doğru. Yani ben değer olarak hep öyle söylüyorum. Organizasyonların gelişiminde birincisi o organizasyona enerji getirebilmek önemlidir. İkincisi ilham getirebilmek. Üçüncüsü güven getirebilmek. Dördüncüsü de eğlence. Yani bunları getiremiyorsanız zaten ileriye götürmeniz çok zordur. O organizasyonu. Yine aile bazında bile öyledir düşündüğünüzde. Kaldı ki kurumlar için çok çok öyle oluyor. Ama işte böyle korku iklimleri, ne bileyim otoriter iklimler olan yerlerde zaten görüyorsunuz yenilikçilik birazcık kesilmeye başlıyor. İnsanlar artık yeni fikirler üretmekten çekiniyorlar, alınıyorlar, motivasyon bulamıyorlar. Sadece yenilikçilik de değil, aynı zamanda problem çözme yeteneği de azalmaya,
Tabii.
körelmeye başlıyor vesaire. Yani etkilerini görüyorsunuz aslında zaman içerisinde.
Peki, şimdi o zaman geliyoruz söyleşimizin son kısmında. Bize verebileceğiniz Cecil Peer'in değer yaratma formülü var mı?
Yani değer yaratma formülüm var mı bilmiyorum. Ama ben
Aslında bütün
belki bir
konuştuğumuz hep
sene,
bunun hakkında yani tabii. Tamamen
evet,
kitap tamamen bunun hakkında.
belki bir adım daha geri atacağım. Ben biraz değer katma formülünden önce şöyle bir şey paylaşmak istiyorum dinleyicilerinizle. Umarım onlara ilham olur. Biz liderliği vasıf olarak hep bir şeyi çok iyi yapmakla ilişkilendirmişiz bugüne kadar. Yani bir kimseye önderlik görevi verildiğinde o insanın özel olduğu kanısına varmışız. Hani şöyle düşünülmüş mesela bir şirketin başında CEO varsa bu adam demek ki bir şeyi ya da bu kadın demek ki bir şeyi çok çok iyi yapıyor ki buraya gelebilmiş demişiz hep. Ama aslında liderlik bir şeyi çok iyi yapmakla ilişkin değil, birilerine yol arkadaşı olmakla çok daha fazla ilişkin. Yani kelime olarak etimolojisine baktığınızda da böyle, halihazırda tarihi çalıştığımızda da böyle olduğunu görüyoruz. Ha sistem kendi içerisinde bir takım insanları bir şeyleri iyi yaptıkları için seçip otorite koltuklarına getirmiş olabilir. Bu doğrudur. Ama bu o seçimin doğru olduğunu göstermiyor ve liderliğin de doğru tanımlandığını göstermiyor. Ben Batı dünyasında yaptığımız bütün işlerde herkese aynı şeyi söylüyorum. Liderlik bir şeyi iyi yapmakla alakalı değil. Doğru birey olmakla alakalı. Yani var olmakla daha alakalı. Onu bir şekilde insanlara duyurabilmek istiyorum. Çünkü o lensi takıp, o gözlükleri takıp baktığınız zaman bambaşka görmeye başlıyorsunuz. Birileri sadece otorite sahibi diyerekten lider olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu bizim özelleşmiş diye bakış açımız senelerce bizi aslında çok ters tepmiş. Çünkü insanlara yön veren koltuktaki kişilere otomatik olarak lider gözüyle baktığımızda o koltukları dolduran kişilerin işte şahsi özelliklerinin, zekalarının, ne bileyim çalışkanlıklarının bizden iyi olduğunu düşündüğümüz için var olan organizasyonların içerisinde psikolojik olarak bir ayrım oluşmuş. Ve aynı zamanda da halihazırda var olan rekabet zeminini destekleyen bir yarışçıl bakış açısı da oluşmuş Mete Bey. Ve bu durum yüzyıllardır artık bilinçaltımızda onlar ve biz diye bir farklılık oluşturmuş. Yani toplumun içerisinde de işte ne bileyim devlet erkanına baktığımızda onlar biz diyoruz. Kurumların içerisinde de yönetim gruplarına baktığımızda onlar biz diyoruz. Ve bu bizden aslında çok güç çalıyor. Yani bunun yıkılması gerekiyor. Onlar biz değil, var olan kültürü hepimiz oluşturuyoruz. Bütün bireylerin eşit gücü var. Otorite farklı dağıtılmış olabilir. Yani otoriter güç farklı dağıtılmış olabilir ama o insanların özel olduğunu düşünmeye devam ettiğimiz sürece birilerinin tılsımlı değnekle gelip gerçeğimizi değiştirmesini bekleyeceğiz ve bu doğru değil. Bu hiçbir zaman olmayacak maalesef. Yani değişimin bizim içimizden tetiklenmesi, bireysel anlamda hayata geçmesi gerekiyor. Bunu çok paylaşmak istedim çünkü bu benim bir nasıl diyeyim yeni motomdur. Hani dünyaya anlatmak istediğim, bakış açısını değiştirmek istediğim bence çok şeyi değiştirecek. Eğer bu tanımı geliştirebilirsek, kendi içimizde yeniden yazabilirsek.
Olmadığın yere götüremezsin diyorsunuz.
Evet, olmadığın yere götüremezsin. Doğru, aynen öyle. Şimdi benim formülüme gelince değer katma formülümde ne var diye sorarsanız ben dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz danışmanlık şirketimizde de böyle kopyala yapıştır modeli yapmıyoruz. Öyle yapmak istemediğim için ben zaten gidip atıyorum büyük beş McKinsey gibi bir danışmanlık firmasında çok rahatlıkla iş bulabilirdim. Ben onlara gitmedim. Gerçekten bireysel anlamda da, ekipsel ya da büyük organizasyon anlamında da var olan koşulların ne olduğunu anlamak, karşı tarafın ihtiyacını benimseyebilmek çok önemli ki o ihtiyaca yönelik çözüm geliştirebilelim. Bugünlerde biz birbirimize sorduğumuzda hani nasılsın dediğimizde bile iyiyim deyip geçiyoruz. Bence hiçbirimiz dürüst oynamıyoruz. Hiçbirimiz otantik değiliz artık.
Doğru.
Ve böyle bir sistemin içerisinde ileriye gitmek zaten mümkün değil. Benim formülüm budur. Gerçekten biriyle beraber olduğumda %100 orada olabilmek, mümkün olduğunca açık beyin ve açık kalple orada olabilmek ve anlayabilmek için dinleyebilmek. Ve ben bugüne kadar çok faydasını gördüm. Değiştireceğimi de düşünmüyorum. Yani benim şahsi formülüm budur. Ne kadar insanlara etki eder bilemiyorum ama
Harika.
çalışıyor. Onu
Kesinlikle.
söyleyebilirim.
Kesinlikle. Yani bu maalesef işte birçok şeyi bahane ediyoruz. Hızı bahane ediyoruz. İşte bu karmaşıklığı ve bu etraftaki bir sürü dikkatimizden çalan şeyleri bahane ediyoruz ama dinlemek bizi insan yapan en önemli şey bence de. Yani onunla çözemeyeceğiniz sorun yok bir şekilde karşı tarafı. Anlayabiliyorsanız başlangıç için çok iyi bir nokta.
Evet, sosyal olabilmek için ben hep onu söylerim. Birey olmak gerekiyor zaten. Yani kendi içinizde bütünü yakalayamadığınız zaman başkalarıyla bütünü yakalayamıyorsunuz. Çünkü kooperasyon ve koordinasyon dediğimiz aktiviteler, yetkinlik olarak önce kendi organizmamızı yönlendirebilmeyi, ona yön verebilmeyi gerektiriyor. Ve işte gerek arkadaşlık olsun, gerek akranlık olsun, gerek iş akranlığı olsun. Bu gibi ilişkileri kurabilmek için belirli bir kapasiteye sahip olmak ve o kapasiteyi isteğimiz doğrultusunda yönlendirebilmek gerekiyor. Ama biz işte tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Yani değer katmayı da yanlış anlıyoruz. Birbirimizle olan iletişimi ve etkileşimi de yanlış anlıyoruz. Biz bir yere ait olmak için öbür taraftan nefret etmek gerektiğini düşünüyoruz mesela. Ya da bir tarafa değer katabilmek için öbür tarafla rekabet içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Böyle ayrıştırmalar da bizi sadece yalnızlaştırıyor ve işin doğrusu hem kapasitemizi hem de yetkinlik alanlarımızı da köreltiyor. Dolayısıyla ben biraz daha anda olabilmeyi, farkında olabilmeyi, ilişki içerisinde olabilmeyi, etkileşim içerisinde olabilmeyi tavsiye ediyorum genel olarak insanlara ve organizasyonlara.
Harika. Çok çok teşekkür ederim Sesli Hanım katıldığınız için. Nasıl dinleyenler size soru sormak isterlerse size nasıl ulaşsınlar, ne tercih edersiniz?
Ya çok teşekkür ederim. LinkedIn'de profilim var. Orayı sağ olsun arkadaşımız geri kontrol ediyor ama çok düzenli bir şekilde mümkün olduğunca herkese geri dönmeye çalışıyoruz. Zannediyorum en iyi yöntem odur. Twitter hesabımız var ama genelde İngilizce paylaşım yapıyoruz. Bütün içerikleri ben geliştiriyorum. Zamanında ben de yazıyorum ama bazen ekip de yazabiliyor. Takip etmek isterlerse oradan da takip edebilirler. Ama ben bayağı bulunabilir bir insanım.
Harika.
internet üzerinde.
Biliyorum ve kitabınızı da ben bütün dinleyicilere tavsiye ediyorum. Onu da duyuracağım ekinde bölüm notlarında. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Sesi Hanım.
Ben teşekkür ederim Mete Bey. Çok keyifli oldu. Umarım dediğim gibi insanlar da değer bulabilmişlerdir. Çok mersi.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya mete@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mail de notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.